günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla İstanbul stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Müdürü Sayın Bercan Tutar. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ben programımızın ismi Birlik Zamanı. Ülkemizin kendi içerisindeki birlik bütünlüğü, bölgede birlik bütünlük. Bu gibi konuları aslında konuşmak istiyoruz ama öncelikle biraz sizden bahsedelim. Bize bir kısa özgeçmişinizden şöyle kısaca kendinizden bahseder misiniz? Gazetecilik mesleğine nasıl girdiniz? Dış politikayla ilgilenmeniz nasıl oldu? Bir seyircilerimize bir kez daha tanıtmış olalım sizi. Sonra devam ederiz.
İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'ten sonra işte Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bitirdim. Çeşitli danışmanlık şirketlerinde çalıştım bir dönem. Hatta reklam şirketlerinde de çalıştım. Metin yazarlığı yaptım. 2003'te Yeni Şafak Gazetesi'nde gazeteciliğe başladım. 2007'ye kadar. 2007-2012 arası Sabah Gazetesi'nde çalıştım. Bir 6 ay Nisvik Türkiye tecrübemiz oldu Amerikan gazetecileriyle. Amerikan gazete ekolüyle. Onlar literary journalism diyorlar. Edebi gazetecilik. Bizdeki mesela şeydir, işte Bağdat'ta dün meydana gelen intihar saldırısında 16 kişi öldü diye biz gireriz mesela.
Düz haber, evet.
Başlık ve spotta her şey verilir. Amerikan gazeteciliği daha farklıdır. Onlar işte bir sonbahar günüydü diye başlarlar böyle.
Evet. O
haberdeki bilgiyi ve 3-4 sayfaya yayarlar. Köşe yazısı formatında falan hazırlanır. Onun için mesela New York Times'e Washington Post'u mesela ben dış haberci olduğum için arkadaşlar işte şurada şu haberi yapın dediğimde Washington Post'tan bir şey verdiğimde mesela çok zorlanırlar. Ya bilgileri nereden topar? Çünkü dağıtırlar bilgiyi. O bütün 3-4 sayfalık şeyi okumaları gerekir ki içinden bize lazım olan bilgiler, doneler çıksın.
Ama bu tercih edilen bir stil mi?
Yani Amerikan gazeteciliği öyle. Ama Avrupa gazeteciliği bizim de onlardan mesela etkilendiğimiz zaten ilk paragrafta her şeyi, her türlü bilgiyi verir sana.
Evet.
Kim ne, o 5 ne, 1 kayı falan hepsini bir ilk paragrafta bulursun. Amerikan şeyi daha farklı. İşte o Newsweek'te öyle bir tecrübemiz olmuştu. Ona tabii yani Amerikan basınını falan çok okuduğumuz için, işte biraz da Boğaziçi ekolünden olduğumuz için ona bir kolaylığım olmuştu benim. Çok daha rahattım ben. Yani neyi nerede vereceklerini falan biliyorsun. Görüş olur ve muhakkak karşı görüşe yer verirler. Öyle bir anlayışları vardı. Yani taraf tutarlar mesela. Bir tarafı tutarlar. Mesela şu anda Türkiye yönelik o yayınlarında da mesela, o dezenformasyonda, karalamada
tabii,
da.
Tabii. Bariz bir şekilde.
Saygın ama böyle taraflı, saldırgan bir dil kullanırlar. O kendi etiklerinden ödün vermeden yaparlar bunu. Onun için de etkili olurlar hep. Yani bizim de o tarz bir iletişim stratejisiyle hareket etmemiz lazım. O sabahtan sonra işte geçen 2 yıl önce İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak'ın başına gelmesiyle onun yanına zaten başlamıştım ben gazeteciliğe. Tekrar çağırdı illa geleceksin diye. Biraz da bir zorlamada da oldu. Şimdi o var. Bir de yakında bir işte Kader Karanlık Değildir diye bir kitabım çıkacak. Denemeler bu dış politika, iç politika üzerine.
Evet.
Böyle bir
yani peki siz
çalışma hayatımız var.
Başlangıçta gazeteciyi düşünerek mi girdiniz? Zannetmiyorum. Uluslararası okurken
yani
herhalde.
Akademi dünyasını belki düşün. Yani şeyi düşünüyordum hep, yazmayı, çizmeyi. Hiçbir zaman uzak olmadım. Mesela ODTÜ'de bir yıl okumuştum ben. Orada dergi çıkarıyorduk arkadaşlarla. Direniş diye bir dergiydi. O işte deneme yazıları veriyorduk oraya, şiirler veriyorduk. Daha lisedeyken mesela şeylere gönderdik, dergilere şiirler, yazılar gönderdik, çıkardı mesela. Hatta mesela şey ODTÜ'deyken bir ara bir arkadaş çok eski bir şiirimi mesela Selam dergisinden bulup getirmişti.
Ha, vardı
çok
yani,
şaşırmıştım. Evet çıkardı yani dergilerde falan mesela. Hatta şimdiki Nabi Avcı Sayın Bakanımızın olduğu bir gecede mesela bir Afganistan gecesi mi neydi? O çok uzun yayınlanmamış bir şiirim vardı. Onu okumuştum. Çok beğenmişlerdi. Hatta onu yayınlamak bile istemişlerdi. Yok demiştim işte üzerinde çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. O şiiri hala yayınlamadım ama yani öyle bir şiir şeyim de vardı.
Evet.
Yarı profesyonel dergilerde çıkan. Yani o edebiyatla böyle şeyimiz hep devam etti. Ankara'da mesela Rasim Özdenören'in evine giderdik. Ragıp Karcı vardı mesela. 4 arkadaştık biz. Böyle edebiyatla çok yakından ilgilenen. Bize tabii yani dergi çıkarma, onun sohbetlerine katılma. Ragıp Karcı biraz daha farklı biriydi. O Müslüman muhafazakar çevreye göre saz çalardı mesela. TRT'de çalışıyordu. Çok güzel gazeller yazardı. Bize işte önce iyi bir şair olmanız için işte 1000 şiir ezberleyip sonra unutup tekrar yazmanız gerekir derdi. İşte oğlun Haydar vardı mesela, ondan çok bahsederdi. Son dönemlerde iletişimimiz yok ama yani çok farklı bir tipolojiydi.
Evet.
Ragıp Karaca, İsmet Özel yeni Müslüman olmuştu, onun mesela şeylerinden bahsederdi. Farklılıklarından, onlara ters gelen yönlerinden.
Yani edebiyatta hep böyle bir bağlantımız yani oldu böyle, yani.
Cahit Sarifoğlu, evet. İsmet Özel şeyi. Hı-hı. Ama tabii ben sol edebiyata da yakındım. Yani adam Hı-hı. sanatta okurdum, varlık okurdum. Hı-hı. Mesela işte Hürriyet Gösteri, Adıyaman'da mesela bizim Rıfat Küçük diye bir kitap evi vardı. Oraya giderdim mesela haftalık, böyle Hürriyet Gösteri geliyor mu gelmiyor. Yani İmam Hatip'te bir öğrencinin İşte ortaokul yıllarında böyle Hürriyet Gösteri, Varlık Dergisi'ni okuması evet. çok tuhaf gelirdi evet, insanlara.
Evet, alışılık bir şey değildi.
Ha, Türk Edebiyatı gelince onu da okurduk mesela.
Evet.
Orada mesela Menzil Şeyh'ini ziyarete gitmiştim. Yani evet. tasavvufla da böyle bir yakın şeyimiz vardı. O dönemde çok ideolojik kavgalar olurdu. Bir tarafta böyle İran İslam devrimi olmuş, oradan gelen bir şey vardı. Akım vardı, böyle gençliğin yöneldiği. İşte Nur hareketi vardı, çok etkiliydi. Tabii. Yeni palazlanıyordu mesela, yükselişe geçiyordu. Arkasında böyle devlet desteğinin olduğu da belliydi. Bir de işte bu işte Akıncı gelenek denilen Erbakan, işte ondan daha önce Mehmet Zahit Kotku Hazretleri vardı.
Evet.
O İskender Paşa diye anılıyor Tabii. şimdi mesela. O çevreler vardı. İşte o dönemdeki gençlik ya mesela işte sola, PKK'ya kayıyordu. Ya Müslüman gençlik arasında önünde de bu seçenekler vardı.
Evet.
Bize mesela en yakın bulduğumuz benim, kendim olarak, kişisel olarak böyle, daha böyle sanata işte iyi bakan, böyle yaşam alanını böyle daha böyle esnek tutan evet. tasavvufi bakış açısı. Genelde de mesela Müslüman kesimde de ya böyle şiirle, sanatla, müzisyenle ilgilenenlerin muhakkak bir şeyhi olur.
Evet.
Daha böyle tasavvufi anlamda bir çıkış yolu bulabilir. Çünkü şeriat biraz daha sert geliyor onlara. Yani sosyolojik olarak da böyle daha baskıcı görünüyor. O işte... Yani belli kalıplara uyma, belli tarzlarda davranma, o geleneğe çok böyle bağlı bir İslam anlayışı
aslında
sıkı
güzel ifade
olabiliyor.
Ettiniz. Bu dediğiniz geleneğe bağlı İslam anlayışı.
Evet.
Yoksa Kur'an'a dayalı İslam anlayışında aslında
tabii.
sizin bahsettiklerinizle örtüşen yerlerle karşılaşıyoruz.
Evet, yani Kur'an'a bağlı İslam anlayışı çok daha farklı.
Tabii.
Yani o evet. mesela değişik kültürler, değişik mezhepler, ırklar, dinler, bu kadar yani insanlık mesela İslam'a inanan hepsi çok farklı. Mesela o evet. konuda daha küçükken mesela bir şeyde, bir Afrika belgeselinde böyle bir zikir sahnesini görmüştüm de Afrika'da. Çok farklı. Yani dans eder gibi. Yani şimdiki mesela gençlere böyle parti veren gençler
evet.
oluyor ya mesela, o
evet.
havada veriliyor. Yani normal bir klasik bizim Türkiye'deki geleneksel bir Müslüman bakınca bu ne şirretlik falan diyebileceği bir şey
evet,
yani.
Evet.
Veya çirkeflik diye de nitelendirebilir ama onların kültüründe daha farklı. Yani din o kadar geniş, esnek, evrensel ki bizim hafızalarımızın almayacağı bir şeydir. Onu zaten bizim kelam derslerinde hocamızın daha ilk derste verdiği bir şey vardı. İlk derste girişinde şu cümleyi söylemişti. İslam'da aklı aykırı hiçbir şey yoktur ama aklı aşan çok şey vardır.
Evet.
Hani biz kendi aklımızla İslam'a bakıp veya İslam'ı kendi aklımıza sığdırmaya çalışırsak yanılırız. Yani o anlam, o da bize şeyi veriyor. Hoşgörülü olmayı, esnek olmayı,
Doğru,
çok
evet.
farklı kültürlere, çok farklı açılardan
bakmayı
gerektiriyor.
Bu söylediğiniz şey günümüzde özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde de çok ihtiyaç var. Öyle
tabii,
değil mi
tabii,
Bercan
çok,
Bey?
Çok ihtiyaç
yani
var.
Yani ben aslında bu soruyu da size daha sonrasında sormayı düşünüyordum ama yeri gelmişken hemen değinelim isterseniz. Bu noktayı nazardan hareketle, İnsanların çok kolay birbirlerine karşı nefret beslediklerini, hemen kinlerini ortaya koyduklarını, kamplaştıklarını çok sıkça görüyoruz,
evet.
değil mi?
Tabii çok evet. çok fazla. Ya yani bizim gibi ülkelerde bu daha da had safhaya ulaşıyor. Bunun mesela sosyolojik, siyasal temelleri var daha çok. Yani kültürel temelleri aslında o kadar fazla değil. Ben mesela işte İmam Hatip'te okudum ama bizim çevremizde mesela Adıyaman'da ilk başladığımda yani mahallemizin yarısı Aleviydi.
Evet.
Mesela çok iyi geçinilirdi. Kimsenin kimseyle Tabii. mesela bir kavgası, dövüşü olmazdı.
Evet.
Yani Aleviler de kendi aralarında ayrılırlardı. İşte Gulat-ı Şia'nın daha sonradan öğrendiğimiz çok en üst, böyle en aşırı kanatlarına mensup kesimler vardı, aileler vardı. Şimdi ben İmam Hatip'teyken mesela işte evlerine gidip yemek yediğim bir dede vardı. Bana
ne güzel aslında değil mi?
Ben de gider araştırırdım. İşte nüzul sebebini o zaman öğrendim. Daha orta birdeyim, oğlum Osman, kızım Ayşe'yi okuyorsun, yanık buğdayları okuyorsun falan. Ama böyle işte teolojik sorularla da karşılaşıyorsun. Çünkü onların İslam'a bakış açısı daha farklı. Öyle bir bakış açısıyla kendilerine göre bir şey temellendirmişler. O da İslam'ın içerisinde bir şey. Yani İslam dışı bir şey değil yani. Alevilik de olsa, diğer mezhepler de olsa İslam'ın içerisinde olan hareketler, ekoller, kollar. Şimdi o beni dışlamıyor ama yani şeyini soruyor. Kendi bakış açısına göre bir şeyler soruyor. Beni bir şeyleri öğrenmeye, yorumlamaya zorluyor. Ben çünkü o anki çocuk aklımla Kur'an'ın böyle kitap şeklinde birden Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'e geldiğini, indirildiğini düşünüyorum. Evet. Sonra bakıyorum, ayet ayet inmiş. İşte hafızlar var mesela, sahabelerden insanlar bunu ezberlemişler. Kimileri bir kağıtlara yazmış, kimisi ceylan derisine yazmış. Daha sonra işte Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde kitap haline getirilmiş. Bunu daha sonra öğreniyorsun mesela, o kültürel pratiği falan. O işte sahabeden kimilerine daha fazla önem veriyor. Sen mesela Hazreti Ebu Bekir'i en büyük sahabe olarak görüyorsun. O Hazreti Ali'ye önem veriyor mesela. Ama bunlar kavga nedeni değil. Bir bakış açısı ona göre. Çünkü İslam mesela şeye ilk gittiğinde, Arap coğrafyasının dışına ilk çıktığında, mesela İran'a ilk gittiğinde, o zamanki Hazreti Ömer mi zannedersem, o yanılmıyorsam, o dönemdeki mesela Sasani İmparatoruna mektup yazıyor, işte İslam'a davet ediyor, Allah'a inanmaya, Hazreti Muhammed'e, Resulüne iman etmeye çağırıyor falan. Sasani şeyi de, imparatoru da şöyle bakıyor. Yani senin bir kitabın var diyor, onu demeye çalışıyor. Bende binlerce kitap var diyor. Yani benim o kitabıma sen nasıl şey yapabilirsin diye. Yani ben senden daha bilgiliyim, daha medeniyim. Sen beni nasıl diyor bir şeye çağırabilirsin yani. Bir inanca, kültüre falan. Şimdi bir bakıyorsun, o işte o Müslüman oluyor İranlılar mesela. İşte Maniheizm mesela, o Mazdek dini deniliyor. İyilik ve kötülük tanrısı. Şimdi Suhrever diye bakıyorsun, işte Müslüman alimlerden bir tanesi. İşte İbni Hallaca bakıyorsun mesela. İşte derisi yüzülen. Yani bunlar nereden geliyor? Şimdi Araplardan gelen bir İslam kültürü var. Bir de işte İran'dan gelen yeni Müslüman olanlar var. Şimdi onun kendi vahdeti vücut, yani Allah'la bütün varlıkları özdeşleştiren anlayışıyla, işte İslam'ın ona vaaz ettiği tevhid dinini, tevhid anlayışını bir şekilde mecz ediyor. Yeni bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi o ilk başta benimsenemiyor. Çünkü farklı bir kültürden gelmiş. Dedesi Mecusi, torunu Müslüman. Şimdi o binlerce yılın kültürünü birden atmasını bekleyemiyorsun. Evet. Değişik gruplar, mezhepler, şeyler çıkıyor işte. Bir bakıyorsun Şafii mezhebi çıkıyor, Hanefi mezhebi çıkıyor. Yani itikatla mezhepler çıkıyor. Mansuri, Eş'ari mezhebi çıkıyor. Maturidi mezhebi çıkıyor. Yani yani şunu demeye çalışıyorum. Çok değişik farklı kültürler, etnik gruplar, inançlar İslam'ın içine girince hem kendilerinden bir şey getiriyorlar hem de İslam'dan bir şey alıyorlar. Yeni bir sentez, yeni bir oluşum çıkıyor yani pratikte. Bu itikatta da devam ediyor mesela. Şimdi böyle çok geniş bir zenginlik var. Biz bunu getirip mesela bir görüşe, bir mezhebe, bir anlayışa sığdırdığımızda o birlik bozuluyor işte. Yani o herkesi aynı kaba koymak, herkesi aynı düşünceye hapsetmek birlik değil. Aslında kaosun ana nedeni. O anlamda yani çok farklı kültürlerle büyümek, değişik insanları tanımak, değişik mesela Alevilerle çok yakından mesela iç içe büyüdüm ben mesela. Onun bir şey, sıkıntısını görmedim.
Sıkıntısını görmek yerine bence üzerinizdeki yapıdan bu çok hissediliyor. Size esneklik ve
esneklik güzel kazanmış. Şeyler kazandırmış. Şimdi Boğaz içindeydim ben. Bir arkadaş vardı mesela, işte Zülfikar diye bir börek salonu açılmıştı. İşletme son sınıfta falan. Baktım Zülfikar nedir? Zülfikar nedir acaba falan dedi mesela. İşte Hazreti Ali'nin kılıcı diyorsun. Şimdi öyle bir kültürden gelmiş, hiç farkında değil. Hiçbir şeyi bilmiyor.
Evet.
Yani Alevilik nedir? Zülfikar ne anlama geliyor? Bir kesim için ne ifade ediyor? Evet. Doğru veya yanlış. Önemli olan algıdır. Yani bir şeye inanma, o kendini o şeyle özdeşleştirme. Şimdi bir kesim işte ona bir kutsiyet atfediyor. Bir anlam yüklemiş yani. Bir sembolik bir anlam, tarihsel, kültürel bir anlam yüklemiş. Bize düşen buna saygı göstermek. Yani o sosyal anlamda, kültürel anlamda sana bir zararı yoksa eğer onun, sana bir dayatmada bulunmuyorsa, saygı göstermek, anlamaya çalışmak.
Zaten diğeri benim gibi olacaksın anlamında bir zorlamaya sebep olmaz mı? Yani,
tabii. Evet. Bir dayatma yani olur o.
Dayatma olur, evet. Farklılıklar zaten bir toplumu bir arada kılıyor.
Evet, yani o olmayınca mümkün değil zaten. Yani Şimdi bu işte yönetici olacak, bir yere gelecek. Bakıyorsun şey değil. Mesela benim eşimle ilgili bir anımı anlatayım. İşte Ispartalı eşim. Daha diyor ben işte Isparta'da şeye gidiyor, dershaneye gidiyor. Daha hiç hayatında Kürt duymamış. Kürt'ün ne olduğunu bilmiyor. Ben de Kürt'üm yani etnik olarak.
Evet.
Böyle yani bir Kürt'le evlenmek aklın ucundan bile geçmiyor. Dershanede diyor okurken bir kız vardı diyor. Böyle çok farklı davranırdı, kimseyle konuşmazdı diyor. Bir gün işte sormuş işte sen niye böylesin diye yakınlaşmaya çalışıyor. İşte ben Kürt'üm diyor. Yani muhabbet gelişiyor, bir şeyler soruyor falan. Kürt nedir falan diyor. Kız da böyle tepki gösteriyor. Şimdi Bursa'nın Uluborlu ilçesinde böyle Erzincan depreminden falan zamanında göç edip oraya yerleşen Kürtler var. O bölgeden gidenler. Yani Türkmen de var içinde, Çerkez de var. Doğu Anadolu sadece Kürtlerden oluşmuyor. Mesela teyzemin kocası şeydi, Çerkez'di, Türkmen'di.
Evet.
Yani Kürtçe konuşurlardı ama şeylerdi, ülkücülerdi mesela. Tabii. Biz Türkeşçi derdik onlara. Yani çok böyle milletin bilmediği çok farklı şeyler
doğru
var. O anlamda söylüyorum.
Tabii, evet. Biz de çok katıp karışmışız değil mi
aslında? Tabii. Yani, bir, yani milletler mozaiği gibi doğru. Anadolu o anlamda. Evet. O işte yabancılarla falan çalışırken de onu çok görmüştüm o danışmanlık şirketinde. Ya burada insanlar ne kadar farklı. İşte göz renkleri, ten renkleri, inançlar, kültürler, giyim, kuşam. Onu hep söylerlerdi. O eşim işte Kürt deyince o ne falan diyor. O da tepkiyle tabii. Ya böyle çok şeyle
tepkiyle
falan karşılık vermiş. Eşim de tabii daha böyle hoşgörülü, daha bir şeyle falan. Daha arkadaşça yaklaşmış. Yani onun mesela bazı insan o tepkiselli olabiliyor. Bir mağdurdur, bir yerden göç etmiştir. Sosyolojik olarak bir baskılara maruz kalmıştır.
Ha, vardır, evet.
Yani bize böyle şiddetle yaklaşana bizim şiddetle cevap vermememiz lazım.
Tabii.
Yani empati yapmak lazım. Onu bir sempatiye dönüştürmek lazım. Yani o birlik beraberlik falan diyorsak bir de bunu bıkmadan, usanmadan yapmak
sabırla,
lazım.
Sabırla değil mi? Evet.
Sabırla yapmak lazım. Yani insanı seviyorsak şimdi mesela düşün eşim kendisine öyle cevap veren birine daha o da aynı tepkiyle baksaydı, yaklaşsaydı mümkün değildi yani. Evet. O çatışma kültürü, mantığı belki iz bırakacaktı.
Doğru. Evet artık biraz dış politika konuşalım isterseniz. Evet. Sizin gibi dış politika uzmanını bulmuşken biz mutlaka bazı konuları tabii sormak istiyoruz.
Estağfurullah.
İzninizle. Sayın Davutoğlu ve hükümetin dış politikası bazı kesimler tarafından çok şiddetle eleştiriliyor. Yani şiddetin dozu bayağı yüksek oluyor. Bazı kesimlerde tabii ki bu stratejik derinliği de anlayan insanlar için söylüyorum. Oradaki iyi niyeti, bölgedeki kurulması istenen birliği, beraberliğin, bütünlüğün amacını arkasında yatan sebepleri görebiliyor ve gerek Suriye olsun, gerek diğer konularda yaşanan problemleri de hep bu pota içerisinde değerlendiriyor. Siz nasıl bakıyorsunuz konuya?
Tam da ifade ettiğiniz gibi yani Davutoğlu olsun, işte Erdoğan özellikle yani, yani bu coğrafya biraz da böyle ümmetçi mantıkla, İslam birliğiyle yani İşte bu Türkiye'nin liderliğinde bir birlikle kurmaya buna inanan, yani bu konuda iddiaları ve idealleri olan insanlar ve bu konuda da gerçekten de geçmişleri, özgeçmişleri de buna uygun çalışan insanlar. Yani şunu unutmamak lazım. İşte Türkiye dediğimiz, ben mesela ilk Yeni Şafak'a geldiğimde bir arkadaşa işte nerelisin, Ağrılıyım demiştim. Ondan sonra Kürt müsün demişti. Yani evet demiştim ama siyaseten Türk'üm dediğimde mesela böyle şaşırmıştı. Biraz da böyle bir şeyleri oluyor insanların. Şimdi Türkiye'nin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, bu coğrafyadaki insanlar, içinde Ermeni de vardır, Kürt de vardır, işte Çerkez de vardır, Boşnak vardır, kim olursa olsun. Hepsinin bu coğrafyaya 800 yıl liderlik ettiğini unutmamak lazım.
Doğru.
Şimdi böyle bir gelenekten geliyoruz. Yani işte Davutoğlu'nun işte o stratejik derinlik, kültürel derinlik, tarihsel derinlik dediği o. Yani onun mesela en önemli tezlerinden bir tanesi de Davutoğlu'nun özellikle dış politikada. Yani bir ülkenin kültürel krizini kimliğini, tanımlamasını çözdükten sonra onun dış politikada, iç politikada bütün sorunlarını halledersiniz. Yani Türkiye'nin şu anda mesela şimdiye kadar yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi tanım sorunuydu. Yani Türkiye'nin dayatılmış bir tanım vardı, bir tehdit algısı var. Yani siz işte sınırlarınız Anadolu, diyelim işte kimliğiniz şu, diyelim Türk, laik ve batılısınız. Şimdi AK Parti geldi, tamam biz Türk'üz, evet batılıyız. Ama işte Müslümanız da, ama işte Kürt de var içimizde, işte içimizde Boşnak da var, Çerkez de var. Biz hem Avrupalıyız hem işte Orta Doğuluyuz. İşte böyle büyük devasa bir kültürün milletiyiz. Yani İslam ümmetinin bir parçasıyız. Tabii. İnsanlığın bir parçasıyız. Yani hem böyle evrenselden küçüğe doğru da bakabiliyorsun. Kendinden hareketle bütün dünyaya da yönelebiliyorsun. Evet. Şimdi bu bir zihniyet değişimi, bir tanımlama. Yani Batı dünyası hep deriz ya işte İslam dünyasını böyle işte böl yönet de idare Tabii. ediyorlar. Önce işte evet. böl sonra yönet. Tabii. Şimdi Batı dünyası artık böl yönetten yani divide and rule'dan İngilizce söylersek şimdi tanımla ve yönete doğru gelmiş durumda. Yani define and rule. Tanımlıyor. Hı hı. Sen işte Şiisin diyor. Sen Müslümansın diyor. Sen Türksün diyor. Sen Kürtsün diyor. Ve seni birbirine düşman gösteriyor.
Doğru.
Şimdi Erdoğan ve Davutoğlu AK Parti kadrolu ve diğer dini kanaat önderler mesela bu tanımlarla tanımlamalarla sürekli mücadele eden insanlar. Hı. Diyorlar ki yani ben işte Türk Kürt birbirine düşman değildir diyor. İşte Müslümanlar, ya Şii, Sünni birbirine niye düşman olsun?
Tabii.
Veya Türkiye, İran niye düşman? Yani bu ne demektir? Batı'nın dış dünyanın bize dayattığı o tehdit algısını satın alıp tabii. bununla mesela işte tabii. kaosa sürüklenmektir. Kavganın, şiddetin bir parçası olmaktır. Şimdi Davutoğlu olsun yani AK Partili kadroların başından beri itiraz ettikleri nokta bu. Biz yani bu tehdit algısına inanmıyoruz. Biz işte Türkiye'de herkesin huzur ve barış içinde yaşayacağını, hatta Türkiye'nin komşularla uyuşabileceğine, anlaşabileceğine inanıyoruz. İşte bunun da mesela Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği kazan kazan politikası. Yani çünkü dışarıdan bize dayatılan kaybet kaybet politikasıydı. Evet. Bir önceki o eski Türkiye dediğimiz. Şimdi yeni politika kazan kazan. Kazan kazan da nasıl olur? İşte karşıya, ötekiye, sana düşman olarak belletilene ya dost elini uzatmaktan geçti. O da mesela işte Davutoğlu'nun sıfır sorun politikasıyla gerçekleştirmeye çalıştı. Tabi bu hem bölgesel hem küresel hem
beklenmedik gelişmeler
dengeleri tabii. böyle bozduğu için o tepkiyle karşılandı. Şimdi onu bozmaya çalıştılar. Yani bunu işte Türkiye mesela İhvan'la işte Mısır üzerinden işte Libya üzerinden işte Suriye'de ki İhvan'la mesela Müslümanlarla Sünni kesimle ittifak kurmaya çalıştı. Bunu mesela baltaladılar. İşte Suriye iç krizini derinleştirdiler. Mısır'da İhvan'la karşı darbe yapıldı. Libya kaosa sürüklendi. İşte Türkiye mesela Kürtlerle hem kendi içindeki Kürtlerle hem dışındaki Kürtlerle ittifak geliştirdi. Bunu da son dönemlerde mesela işte görüyoruz Kobani üzerinden barış sürecine yönelik tehditlerle Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Onların hepsine geleceğiz zaten şimdi.
Evet tek yani tek Türkiye evet. mesela İran'la yani İran yüzünden mesela dünyayı evet. karşısına aldı o nükleer krizde.
Evet evet tabii.
Yani şimdi mesela İran'ın yaptıklarına bakıyoruz. Barış sürecinde mesela Türkiye'ye karşı Batılılarla ittifak halinde
evet,
hareket ediyor.
Evet ne yani, yazık ki.
Bu tabii yani Türkiye'nin bütün bölgeye ve dünyaya da vaaz ettiği bir şey var. Davutoğlu bunu hep söyler. Boğaziçi'li olduğu için daha böyle yakından takip etme imkanımız oldu. Eskiden yani daha şeyde yokken de bir takip ediyorduk. Bizim okuldan biri olduğu için orada yani diyor temel tezi şudur yani dünyada yani bir işte Türkiye böyle dünyaya kafa tutuyor. Biz dünyanın dışında başka bir eksene kayacağız, bir şey yapacağız iddiası yok Türkiye'nin. Türkiye'nin diyor hep dünyanın büyük güçlerine bu Rusya'dır, Çin'dir, işte Amerika'dır, Fransa'dır, İngiltere'dir. Siz tamam büyüksünüz. Biz de mesela bizim potansiyelimiz de büyük.
Teknesi.
Biz de gelişiyoruz, büyüyoruz. Yani biz sizin ayağınıza basmak istemiyoruz. Siz de yani bize bölgemizde hak ettiğimiz payı verin. Yani Türkiye böyle işte bir Akıncı, bir Uçbeyi, bir jandarma bölüğüymüş gibi sizin işlerinize, projelerinize koşacak bir ülke muamelesi yapmayın.
Evet.
Şimdi Türkiye bu özgüveni sağladı AK Parti ile birlikte. İşte ekonomik büyümesini sağladı. Başka bir şeyi daha sağladı mesela dünyanın gözünde. Müslüman bir ülkenin kalkınabileceğini, ekonomik olarak büyüyebileceğini evet. ve kendi sorunlarını kendi inisiyatifiyle çözebileceğini gösterdi. Bu işte barış sürecidir, kendi Müslümanlarla barışmadır, farklı kültürlerle barışmadır. Yani bir Alevi açılımı da gerekiyor Türkiye'de. İşte Ermenilere taziye mesajı mesela önemli bir şeydir. Yani Türkiye'nin son 10 yılda yaptıkları inanılmaz bir şey. Tabii Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde sadece bu siyasi kadroların payı var demek yanlış. Bunun arkasında işte kanaat önderleri var, dini önderler var, tabii. yıllardır yapılan yayınlar var. Yani Türkiye'nin bu coğrafyasından süzülen değerler ve o değerlerin işte yetiştirdiği insanlar var, kültürler var. Bu bizim işte çatışma diye gördüğümüz ama birbirle rekabet ve mücadele halinden yeni bir fikir doğuyor. Yani bütün bu yani Osmanlı'dan gelen o imparatorluk mantığı var. Mesela İstanbul mantığı diyorum ben ona. Ya bu yeni kadroların AK Parti'nin Davutoğlu'nun da şeyinde yani Ankara tezinden ziyade Ankara biraz da işte eski Türkiye'yi belki yani Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şartlar onu gerektiriyordu. Yani devletin var olabilmesi o dönemde o konjonktürde o jeopolitik tarihsel kesitte ancak o şekilde var olabiliyordu devlet ve o tercihini yaptı. Yani bazı politikalar eleştirilebilir ama genel resme baktığında devletin bekası ve hayatın devam ettirilmesi için başka bir seçeneğin olmadığı görülüyor ve o tercih yapılıyor.
Evet, evet.
Yani ayrıntılarda diğer politikalarda mesela eleştiriler evet, yapılabilir evet. Ama önemli olan devletler kendi bekalarını devam ettirmeye bakarlar. O yapılmasaydı belki de Türkiye, şimdiki Türkiye olmazdı,
tabii,
bugüne gelemezdik.
Doğru.
Daha da küçülmüş olurdu veya daha parçalanmış olurdu. Yani öyle olmasaydı böyle olurdu diyemeyiz ama şu anda gelinen noktaya bakıyoruz. Bir şekilde bir badire atlatılmış durumda. Yani Türkiye'nin o süreçten çıktığını görüyoruz. Yani günümüze gelmesinde yani o Türkiye'nin... O jeopolitik mantıkla hareket etmesi, onu işte eski Türkiye deyip Ankara'yla isimlendiriliyor o. Tabii işte Birinci Cumhuriyet deniliyor, eski Türkiye deniliyor, işte CHP bürokrasi, oligarşik yapının egemen olduğu dünya deniliyor. Şimdiki Türkiye ise biraz daha böyle imparatorluk mantığıyla hareket eden. Selçuklu, Osmanlı, Erdoğan mesela sık sık Selçuklu şeylerine
evet,
göndermelerde
bulunuyor.
Doğru. İşte ne Osmanlıcı falan deniliyor mesela Davutoğlu'na
evet.
işte yaklaşımlarından dolayı. İşte Türkiye sadece Anadolu'dan, Ankara'dan ibaret değildir. İşte Bosna vardır, işte Bakü vardır, işte Halep vardır, Şam vardır, Erbil vardır. Daha geniş bir Osmanlı coğrafyası, Müslüman
evet,
bir
doğru.
coğrafya çiziliyor. Bu da İstanbul'la özdeşleştiriyor. Daha böyle kozmopolit bir imparatorluk kenti, imparatorluk mantığı. Yani bunu mesela İslami terminolojiyle söylersek işte ümmetçi bir mantık deniliyor ama hem ümmetçilik de var, onu da aşan da böyle kozmopolit, evrensel, ulus aşırı, sadece Türkiye'nin öyle işte sınırlarına hapsolmayan bir bakış
aslında böyle
açısı.
Bir anda ümmetçilik deyince şimdi bizler anlıyoruz ama belki bazı kişilerin
tabii,
acite
tabii.
uyandırıyor bazı kişilerde anlamadıkları için. Belki
tabii,
daha uzak oldukları için değil
ümmet,
mi? Bundan...
Ümmetçi dediğiniz evrensel bir
evet.
şeydir yani. Ulus
evet.
aşırı yani
Hı-hı.
bir kimliğe, bir mezhebe, bir şeye
Hı-hı.
sıkışmamak
evet.
demektir.
Güzel bir şey tarif
yani,
ediyorsunuz.
Tabii İslam'dan
evet.
daha evrensel bir şey yoktur ki. Yani
evet.
dinlerden daha evrensel bir şey olamaz. Çünkü Hı-hı. insanlığa gelmişti yani. Müslümanın işte yani Arap'ın dini değildir, Türk'ün dini değil. Yani Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz zaten bunu en bariz şekilde dile getiriyor. İşte Rum ayetinde bu dile getirilir. Yani dillerin, kültürlerin, ırkların ne anlama geldiği,
evet.
insanların işte birbirlerini unutmamaları, kökenlerini hatırlamaları, tarihlerinin farkında olmaları, yani nereden geldiklerini bilmeleri için.
Ama aynı zamanda bir üstünlük vesilesi
tabii,
olarak da kullanılmaması
gerektiği. Yani yani ümmetçilikten daha evrensel bir şey
evet.
bulunamaz. Ama
terminolojiye
gibi,
yabancı olanlar için söylüyorum.
Terminolojiye yabancı
evet.
olanlar mesela işte sol terminolojiyle söylersek internasyonal derler mesela.
evet.
Internasyonal evet yani o işte Türkiye mesela şu anda izlediği politika yani ümmetçidir de mesela İslami terimle söylersek. Sol terim internasyonalisttir mesela. Yani sadece Türkiye ile ilgilenmiyor. Balkanlarla ilgileniyor, Kafkaslarla ilgileniyor, Afrika ile ilgileniyor. Yani nerede işte Orta Doğu ile ilgileniyor, Avrupa ile bağını koparmıyor.
İmparatorluk bakiyesi
tabii,
olduğunu
yani,
bilincinde bir
tabii, tabii,
politika
imparatorluk istiyor. Mantığıyla hareket. Evrenselci mesela hangi anlamda batıcı, aydınlanmacı anlamda söylersek
tamam, tam
de.
Bu noktada o zaman şunu sorayım size. Bir ara Türkiye tabii Mısır'da Mursi ile de yakınlaşma sürecine girmişti.
Evet.
Fakat arkasından Mısır'da yapılan darbeyi aslında bir nevi Türkiye'ye yapılan bir darbe olarak değerlendirmek
tabii,
mümkün.
Tabii aynen öyle. Yani şu andaki... Mesela bu IŞİD meselesi üzerinden de Türkiye sıkıştırılıyor. İhvan'a yönelik Mursi'ye karşı yapılan darbede de hedef gene Türkiye'ydi. Yani dedim ya mesela Batı'nın Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya dayattığı bir şablon vardı 20. yüzyılda. Tehdit algısı. Yani tehdit algısı şu anlamda yani işte Türk-Kürt işte düşmandır.
Hı hı.
Yani mesela Türkiye öyle bir şey verilmiş ki mesela halbuki ikisine de bir şeyler dayatılmış. Birbiriyle uğraşıyor mesela. Müslüman ülkeler birbirine düşman olarak görüyor mesela.
Aslında
Türkiye,
Huntington'un
İran'a.
Tezi vardı ya meşhur bir
nevi. Evet.
Belki bunun bir dayatması mıydı bir nevi?
Tabii aynı işte medeniyetler
başarılı
savaşı, kültürler savaşı.
Hı-hı.
Bunu mesela işte Batı Doğu şeklinde mesela Batı dünyası daha önce yaşamıştı. Doğu'yu işte sömürgeleştirme, köleleştirme, işte ezme, kendi denetimine alma, idare etme, kontrol etme. Daha sonra ulus devletler şeklinde böyle postkolonyal dönem deniliyor mesela o sömürge döneminden sonraki. Sömürgecilik
evet.
sonrası dönemde de siyaseten bağımsız yapılar var ama ülkeler ekonomik ve kültürel olarak gene batıya bağımlılar. Ekonomik ve kültürel olarak batıya bağımlısın, siyaseten de bağımlısın. O ne yapıyor seni? İşte bir bakıyorsun Suudi Arabistan İşte İran'ı düşman bellemiş. Yani benim en büyük azılı düşmanım İran diyor. Biraz daha geriye gidiyorsun tarihte. İran İslam devrimi olmadan önce Suudi Arabistan'la İran gayet de iyi dostlar.
Evet.
Ama işte Hümeyni İran devriminden sonra birden yani yeni rejim mesela Amerikan düşmanı olunca otomatikman Suudi Arabistan da düşman haline gelmiş.
Evet.
Yani böyle köklü tarihe dayanan bir düşmanlık yok aslında. Yani belki mesela ayrılıklar, farklılıklar var bak.
Evet.
Ama bu
ama
düşmanlık değil.
Değil.
Böyle birbirini öldürme, evet, boğazlama şekline dönüşmüş, evet, bir düşmanlık yok. Şimdi Türkiye bunu bozan bir mantıkla hareket ediyor. Yani hareket etmeye başladı. Şimdi mesela bunu CIA'nin mesela Türkiye'deki çok etkili şefi Graham Fuller da söylüyor. Hı-hı. Yani Türkiye diyor artık eski Türkiye değil. Bu gezi sürecinde de bunu dile getirmişti. Yani Türkiye artık jeopolitik mantıkla hareket ediyor. İmparatorluklara has bir mantıkla hareket ediyor. İmparatorluk ne demektir? İşte o dediğimiz ümmetçi anlayışın tam da işte karşılığıdır. Çok farklı kültürleri, dinleri, coğrafyaları, tarihleri içine alacaksın, onu hareket edeceksin. Ha merkezde sen varsın. Osmanlı'daki gibi mesela merkezde Hassa ordusu var.
Evet.
Yani Osmanlı var mesela. Yani işte Türk aklı var mesela siyaseten böyle. Selçuklu aklı var. Selçuklu'da bir bakıyorsun işte Selahaddin Eyyubi'lerle mesela Türkler ortak hareket etmişler. Beraber mesela işte Kudüs'e sefer yapmışlar, evet, Mısır'a sefer yapmışlar. Yani o siyasi akıl ortada bir Hassa mantığı falan olduktan sonra o herkesi etrafında toplayabiliyorsun. Sen yanına mesela işte Ermeni de geliyor, başkası, evet, da geliyor. Şimdi böyle bu mantıkla hareket eden bir Türkiye İhvan'la mesela ittifaka giriyor. İhvan demek Orta Doğu'da aslında bütün İslam dünyasının yarısı demektir. Yani sadece Mısır'da etkili olan bir örgüt değil. Yani İhvan'ın mesela biraz bilenler 1920'lerden bu yana İslam dünyasındaki en etkili örgütlerden bir tanesi olduğunu görür. Ama şiddete bulaşmayan bir örgüt. İlk kez mesela böyle din adamı olmayan, işte mesela Hasan el-Benna kurucularından, evet, bir tanesidir. Öğretmen, kendi halinde mühendisler, işte avukatlar, yani Arap toplumu Mısır'ın böyle orta sınıf mensuplarını kurduğu böyle hizmete, tebliğe, İslam'ı yaymaya, yardıma dayalı bir örgüt. Şimdi çok etkili bir hale geldi. Yani ben de mesela o ilk mesela bizim okuduğumuz kitaplar böyle İhvan'ın işte Hasan el-Benna'nın 10 ciltlik bir kitabı vardı. Biz okurduk. Yani idealist bir öğretmenin neler yapabileceğini falan görüyoruz. Mesela bize Çalıkuşu şeyi vardı ya onun, evet, gibi. Onun daha böyle işte Mısır versiyonu. İşte Minyeli Abdullah'ın mesela şeyini okurduk biz.
Evet.
Yani Mısır'da o İslam'ı tebliğ ederken ki o etik, ahlaki fedakarlıklarını falan görüyorsun. Yani bütün insanlık için nasıl çalıştıklarını görüyorsun. Şimdi bu İhvan sadece Mısır'la şey kalmadı. Ürdün'de yayıldı, Libya'da yayıldı, Fas'ta, Cezayir'de, işte Suriye'de. Yani İslam coğrafyasında yani bir holdingleşen bir örgüt gibi düşünelim. Şimdi İhvan işte bu kadar etkili bir yapı kendi kimi örnek alıyor? Erdoğan'ı.
Evet.
AK Parti'yi örnek al. Yani bütün hedefleri, şimdi İslam dünyasına sunulan dedim ya tehdit algısı vardı. Bir El-Kaide örneği veriliyor. Bir de işte mesela diyelim yani El-Kaide dışında sanki bir örnek yokmuş gibi. Şimdi AK Parti o Batı dünyasındaki oryantalist bakış açısını darmadağın etti. Nasıl darmadağın etti? Onlar işte İslam'ı şiddetle özdeşleştiren bir yapıları vardı, mantıkları vardı. Ve El-Kaide ona hizmet ediyordu. Siz de bahsettiniz de Huntington medeniyetler çatışması. O tezi besleyen bir El-Kaide örgütü var mesela. Batı'da,
evet,
İslamofobi deniyor. Aslında İslam karşıtı o. İslamofobi de değil. Yani nasıl mesela antisemitizm diyoruz, semitizm düşmanlığı.
Evet.
Bu yapılan da mesela İslam düşmanlığı. Yani bir korkudan dolayı bir paniğe kapılma durumu yok. İslam yani bir korku nedeni değil ki.
Evet.
İslamofobi diye niteleniyor mesela. Bir İslam düşmanlığı yapıyorlar. Ona bir işte yakıt, benzin olabilecek örgütler bulunuyor. Oradan hareket ediliyor. Şimdi AK Parti de bu mantığı ters yüz eden bir anlayışa sahip. Bir bakıyorlar işte Batı'ya düşman değil, Batılı değerlere düşman değil. NATO'ya üye, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir işte Türkiye var. Bir İslamcı diyor mesela işte onların böyle kafalarındaki IŞİD tipolojisindeki insanlar da böyle sakallı, şulu, bulu falan insanlar da değil yani.
Tabii.
Bak ya gayet modern insanlar işte el uzatılınca elleri sıkıyorlar. Ama şeyinde de taviz vermiyor diyelim mesela, içki içmiyor. Yani İslami kurallar neyse ona uyuyor, namazını kılıyor. Yani siyaseten Batı'ya düşman değil.
Hı hı.
Kendi kültürüne de sahip çıkıyor. Şimdi böyle bir yapıyı, bunu mesela ilk başlarda Batı dünyası da çok destekledi.
Evet.
Ilımlı İslam diye. Yani Suudi Arabistan İslam'ı Vahabizm'le Şiizm arasında mesela Türkiye İslam'ı öne çıktı. Ve bu çok hala da değerlidir bu aslında. Yani Türkiye'nin Osmanlı coğrafyasına süzülüp gelen bu anlayış,
evet,
sadece AK Parti'nin şey malı değil. Yani
tabii,
bütün
doğru,
herkesin.
Doğru. Bu coğrafyanın sahip,
evet, AK Parti sadece bunun bayraktarlığını, hı, siyasi anlamda liderliğini yapıyor. İhvan bunu örnek alıyor. Bir bakıyorsunuz İhvan sayesinde bütün Osmanlı coğrafyası, işte Afrika, Müslüman coğrafya Türkiye'ye bakıyor. Hatta bu yüzden mesela Obama'ya Amerikan Senatosu'nda inanılmaz suçlamalar yöneltildi. Sen Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden mi canlandırıyorsun? Çünkü Fas'tan şeye kadar, Basra Körfezi'ne kadar bütün herkesin bir Erdoğan'a bakıyorlar. Erdoğan gibi olmak istiyorlar. Yani İslam dünyasındaki bütün partiler işte Erdoğan gibi seçimlere girelim. Yani kalkınma modelleri Erdoğan. Onun için Amerika ilk kez kendi dışında bir ülkeyi model ülke diye tanımladı. Bu da Türkiye'ydi. Yani Amerikalılar mesela kendilerini çok beğenirler. Yani seçilmiş onlar seküler creed falan diyor mesela. Böyle dünyevi inanç haline gelmiş değerler sistemi vardı. Yani liberal, işte özgürlükçü, yani kapitalist, ulus devletçi ve demokratik değerler sistemini mesela, yani dünya dini şeklinde algılarlar. Kendilerini seçilmiş millet olarak görürler. Dünyaya rehberlik edeceklerine inanırlar. Yani haklı oldukları birçok neden de vardır teorik olarak mesela. İnsan haklarına, bağımsızlığa, özgürlüğe vurgu yaptıklarını söylerler mesela. Şimdi böyle kendine böyle bakan, kendi seçilmiş bir millet gören bir ülke ilk kez Türkiye'yi model ülke diye tanımlıyor. Model ortak diye tanımladılar mesela.
Evet.
Erdoğan'ın o gücünü, Türkiye'nin İslam dünyasında yarattığı coşkuyu falan kendileri ilk önce fark etti. İhvan da bunu örnek aldı. Yani El-Kaide gibi diyelim, yani Müslüman hakların mesela özgürlükleri kısıtlanmış, bunu terör üzerine, şiddet üzerine aramaktansa sandık yoluyla Türkiye'nin o İslamcılık tecrübesini bütün İslam dünyasına aslında yaymak istediler. Yani Türkiye'nin şu anda, bu da Türkiye'nin o İslamcılık tecrübesi de aslında Müslümanlardan ziyade Türkiye'deki o siyasi aklın aslında biraz da zaferi. Yani orada biz Müslümanlar işte böyle çok iyi uysal devlete, millete böyle karşı çıkmadık anlamında değil. Yani o Türkiye'nin kendi İslam sorununu nasıl çözdüğüne dair bir yanıttı o AK Parti. Yani devlet aklının nasıl işte bu Müslüman ve İslamcılık meselesini, sorunu barışçı yolla çözdüğünü dünyaya göstermesiydi AK Parti. Yani İslam dünyasında mesela bir Cezayir örneği yaşanmadı.
Evet.
Oradaki mesela Müslümanlar seçim kazandı, sonra devrim yapıldı, 1 milyon insan öldürüldü.
Evet.
Veya işte İran'daki gibi mesela bir devrim süreci yaşanmadı. Ve diğer bazı ülkelerdeki mesela Müslümanlar yönelik cadı avları falan yaşanmadı. Türkiye kendi Müslüman sorununu, Müslümanlarla olan sorununu mesela işte Erbakan'dan bu yana çeşitli cemaatlerle, derneklerle falan daha barışçıl, daha siyasi yollarla mesela çözdü. Yani mesela PKK'yla olan, Kürtlerle olan sorun bile mesela çok daha fazla mesela geniş çatışmalara yol açmadan çözüldü. Yani bir böyle düşük yoğunluklu bazı dönemlerde artan mesela çatışmalar oldu ama sonunda mesela o imparatorluk mantığı, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen mantık egemen oldu. Ve o sorun öyle mesela şimdi barış süreciyle çözülüyor.
Peki efendim, araya girmek istiyorum izninizle. O dönemde şimdi bu İhvan'ın Türkiye'yi örnek alması, Sayın Erdoğan'ı ve Türk hükümetini örnek almasıyla ilgili süreçte Erdoğan'la ilgili bazı cümleler sık sık dile getirilmeye başlandı. İşte asrın lideri tarzında. Bunlar da acaba Batı'yı rahatsız etmiş olup ters tepmesine sebep olmuş olabilir mi?
Tabii yani şöyle bir şey oldu. Şimdi Batı mesela Arap Baharı'nı beklemiyordu.
Evet.
Yani Arap Baharı ile birlikte Türkiye'de beklemiyordu. Yani bir şeyler vardı, konuşuluyor. İşte Müslüman toplumların rahatsızlığı falan biliniyor. Amerika'nın işte 2006'da Irak Savaşı'ndan sonra başlattığı bir, onların projesi demokratik realizm diyorlardı. Yani böyle demokrasi gerekirse işgallerle, askeri saldırılarla, askeri yöntemlerle İslam dünyasına yayma, dayatma projesi vardı. Amerika bundan 2006'dan sonra vazgeçti. Irak'ta
herhalde yaşadığı tecrübeden dolayı
o başarısız olunca kendi hallerine bırak. Hatta Ryzen mesela 2006'da Kahire'de falan açıklaması vardı. İşte demokrasi gelecek diyordu. İşte bu şu anda Orta Doğu'da demokrasi sancılarını çekiyoruz. Bütün bölge işte demokratikleşecek. Yani önce biz Irak'ta demokrasi getireceğiz. Bu domino etkisi yapacak. Diğer ülkeleri etkisi altına alacak.
Hatta
bu,
22-23 ayrı ülkeye bölünme konusu da orada mı geçmişti?
Oradan da geçiyordu. Şimdi bunu durdurdular bir dönem sonra. Irak'taki başarısızlıktan, yani Fransa'nın, Almanya'nın küresel güçlerin, aslında küresel bir rekabet vardı Irak'ta. Amerika'nın o projesini gerçekleştirmesine, tek başına askeri yöntemlerle o İslam coğrafyasına dizayn etmesine izin verilmedi. O tabii o demokrasi getireceğim diyor ama işte Felluce'ye bakıyorlar, işte Irak'taki şiddete bakıyorlar, baskıya bakıyor, işgallere bakıyorlar. Bunun öyle olmayacağı görülüyor. Öyle olunca o kesildi. Şimdi o dönemde örnek mesela, yani Irak'ın örneği de, yani İslam dünyasındaki Amerika'nın, Batı'nın elindeki tek örnek Türkiye'ydi. Bakın İşte Türkiye modeli var. İşte İslam ülkesi ama işte şiddete bulaşmıyor, batıya düşman değil. Yani o kendilerine örnek verdikleri bir Almanya, bir Japonya modelleri vardır Batı dünyasının. Yani daha böyle bağımsız, onların dışında gelişen ama demokratikleşen ülke olarak da hep Türkiye'yi gösterirler. Şimdi böyle bir model var. İşte Irak'ta başarısıza uğramışsın. Bütün umutlar tükenmişken, onlar tam şeye, yani demokrasi mi, diktatörlük mü, istikrar mı, demokrasi mi ikileminde Amerika tekrar dümeni, makası, yani demokrasi yerine istikrara kırmaya başladı. Yani istikrar olsun ama demokrasi olmasın demeye başlamışken Arap Baharı patlak verdi. Şimdi o dönemde onlar da beklemedi. Yani Amerika'da böyle hazırlıksız yakalandı. Ama Obama işte değişik umutlarla Amerika'nın çizilen imajını yeniden tamir etme, İslam dünyasıyla barışma adı altında, barışma adına bir şey diyemediler. Çok sessiz kaldılar ama toplumun o tepkisine de engel olamadılar. İşte Tunus'ta başladı, Mısır'a geldi, Libya'ya geldi. Yani bir rejimler devriliyor, evet. Devrildi. İşte en büyük ülkesi Mısır, İran'ın şeyine geçti, denetimine geçti, hakimiyetine geçti. Bir güç paylaşımı da var ama şimdi bu tabii bölgesel denklemler rahatsız ediyor. İsrail'i rahatsız ediyor, işte Suudi Arabistan'ı rahatsız ediyor, Körfez'i rahatsız ediyor. Yani siyaseten rahatsız ediyor. Şimdi Orta Doğu'da kurulu bir denge var. Batı'nın evet. da kurduğu bir denge
çok
var.
Çok hassas bir denge.
Tabii denge. Mesela Suudi Arabistan ve İsrail ve daha sonra İran eklenmiş mesela.
Mısır da her zaman İsrail'in destekçisi konumunda olmuş.
Bu üçlü arasındaki çekişmeye dayanı. Şimdi yeni bir rejim kurulmuş. İşte Türkiye Müslüman bir hükümet gelmiş. İnanılmaz popüler. Herkesi etkiliyor. Arap sokağını etkiliyor. Arap siyasetini etkiliyor. Bütün Arap toplumu mesela Türkiye gibi olmak istiyor. Türkiye gibi işte bir liderin iktidara gelmesini istiyor. Çünkü yani Türkiye'nin yaptığı değişim dönüş inanılmaz bir şey. Yani işte Osmanlı döneminden kalan işte Avrupa'nın Arap dünyasına böyle Osmanlı ön yargısı diye verdiği bütün o bariyerleri alt üst etmiş. Türkiye dizileri her tarafta mesela izleniyor. Yani Türkiye hem kültürel gücüyle hem demokratik gücüyle hem de askeri gücüyle, varlığıyla tam da Arap dünyasının, örnek. Arap Müslüman, İslam ümmetinin örnek aldığı
ve
bir
ülke haline olabilecek gelmiş. Hatta evet. değil mi?
Yani işte ekonomik kalkınma yapıyorsun. Evet. Bir de bunun en temel ayağı ekonomik kalkınma. Yani Çin'den sonra dünyada son 10 yılda büyüyen ikinci büyük ülke Türkiye. Yani işte Amerika'da kriz var, Avrupa zaten belli bir regülasyon, stagnasyon, yani bir durgunluk içerisinde. Bir kalkınma yok. %1'lerde, sıfırlarda falan büyümeler var. Türkiye yani 8-7'lerden işte 4'e 5'e falan büyüyen bir ülke. Yani ekonomisi büyüyor. O ekonomik büyüme kültürel siyasi değişimi de absorbe ediyor. Onu destekliyor. Şimdi Türkiye'ye böyle bakan bir Arap dünyası var. Evet. İhvan kadroları zaten Türkiye ile eskiden beri yakınlar. Yani dedim ya Hasan Elbenalar, işte Seyit Kutuplar, Abdülkadir Udeheler, yani AK Parti'nin lider kadrosu da onları çok iyi biliyor. Yani Türkiye'deki İslamcı kesim aslında dünyadaki bütün İslamcı hareketlerden haberdardı. Yani Mısır'dakini de bilir, Lübnan'dakini de bilir, yani Fethiye'keni de bilir. Yani açıktır böyle her şeye. Bu kadrolar da öyle biliyor. Bir ünsiyet, tarihsel bir yakınlık da var. Şimdi o şeyle daha da bir örnek aldı. Yani Türkiye'nin o başarılarından sonra. Şimdi bu Batı'yı tabii biraz korkutuyor. Yani şimdi Erdoğan'ın şeyini de görüyorlar. Sıfır sorun politikası Batı'nın Orta Doğu'ya dayattığı bütün tezleri çürütüyor.
Gerçi yani, çok eleştirilen bir şey değil mi?
Amerika'nın 2006'da demokrasi idealinden vazgeçmesinden de kaynaklanıyor. Evet. Şimdi Rusya'nın Orta Doğu'ya yönelik stratejileri daha farklı. Amerika'nın daha farklı. Yani eski ideolojik kamplaşmalar yerine artık böyle enerji, ekonomi, işte güç paylaşımı merkezi yeni bir kavga var, rekabet var. Yani böyle işte sen komünistsin, sen işte liberalsın kavgası yerine, soğuk savaş bitmiş çünkü, yeni bir Batı kendi arasında daha böyle ekonomik rekabete dayalı bir mücadele yürütüyor. Orada bir ideolojik rekabet olarak işte İslam'la savaş, medeniyetler savaşı tezi hı hı. veriliyor, terörle savaş adı altında. O tutmadı. Yani Arap Baharı mesela Avrupa'nın, Amerika'nın İslam dünyasına dayattığı terörle savaş konseptini darmadağın etti. Yani bu halklar demokrasi istiyor, özgürlük istiyor ve bunu şiddetsiz bir şekilde dile getiriyor. Yani etrafı yıkmadan. Tahrir meydanındaki kalabalıklar ortada. Tunus'taki mesela kalabalıklar ortada. Yani bunlar mesela El-Kaide gibi teröre bulaşmadan değişim istiyorlar. Bu diktatörlerin gitmesini için. Diktatörler kim? Batı'nın ayakta tuttuğu evet. diktatörler. Türkiye de bu değişime izin verdi ama bu değişimin Türkiye'yi daha da büyüteceğini, hem Orta Doğu'daki hem küresel
sorumun cevabı burada asıl galiba değil mi?
Küresel statüyü sarsabileceğini görünce orada ters şekilde hareket etmeye başladılar. İşte Suriye krizinde Türkiye'yi Suudi Arabistan'la ve İran'la karşı karşıya getirdiler. İşte Mısır'da darbe yaparak, darbeye destek vererek Türkiye'yi gene Suudi Arabistan'la ve İsrail'le karşı karşıya getirdiler. Siz mesela şey dediniz, Mısır'daki darbenin yani Türkiye'nin yükselişini frenlemeye...
Tabii. Asıl yani o darbe asıl Türkiye'ye yapılmış bir darbedir. Yani çıkarak.
Mursi'ye yapılan darbe, Türkiye'ye yapılan bir darbe. Evet. Yani bunu şimdi mesela Amerika bunu da biliyor. İşte ondan sonra mesela şey dile getirmiştin. İşte Erdoğan işte Orta Doğu'nun yeni lideri, en büyük lider diye mesela karşılanırken evet, 2009'da.
Bu argümanlar çok tabii dile getirince tabii, bazı çevreleri rahatsız etti.
Doha ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Katar'a 2009'da yaptığı ziyaret var Erdoğan'ın. Mesela orada Batı basınındaki manşetler var. İşte yani İslam dünyasının yeni lideri, Batı'nın yeni işte şeyi, işbirliği içerisine girebileceği lider. İşte İsrail'in mesela o Arap dünyasındaki hegemonyasını, algısını falan darmadağın etti. Şimdi pan-İslamist, pan-Arabist tanımlamalar yapıldı Erdoğan için 2009'larda. Yani şöyle tanımlamalar yapılıyordu Batı dünyasında. Ya bu nasıl bir lider ki? İşte İsrail'e posta koyuyor. Irak işgalinde mesela 1 Mart tezkeresiyle Amerika'ya posta koyuyor. İran'ın nükleer anlaşmasında mesela BM'ye posta koyuyor. Ve buna rağmen karizması tükenmiyor, daha da yükseliyor, daha seçimler kazanıyor. Arap dünyasında, İslam dünyasında ve Batı dünyasında karizması artıyor. O dönemlerde bile mesela Erdoğan'ın bu liderlik özelliklerinden dolayı inanılmaz böyle ikircikli, farklı yaklaşımlar olurdu. Yani böyle işte Avrupa ile anlaşmaya çalışan bir ülke ama 2007'den sonra Türkiye'nin kendi politikasını, yönünü Orta Doğu'ya çevirmesinden sonra Batı dünyası Türkiye'yi eleştirmeye başladı. İşte eksen kayması, işte Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu? Halbuki oradan Erdoğan 2007 yılında bizim artık Avrupa Birliği sürecinde Avrupa'nın, Batı'nın Türkiye'ye yönelik politikaların böyle şey olmadı, sağlam olmadı, iyi niyetli olmadı.
Yarım asırdan sonra kapıda beklettikten sonra değil mi?
Ondan sonra Türkiye devleti önceliğimiz artık Orta Doğu'dur, Orta Doğu ekseninde de Irak'tır demeye başladık.
O zaman
başladık.
Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu bizim de savunduğumuz bir tez Bercan Bey. Yani sizin de bildiğiniz gibi biz bir İttihad-ı İslam diye de tabir edebileceğimiz bir İslam birliğini zaten savunuyoruz. Aslında birlik olmak aynı zamanda Kur'an'da da bildirilmiş olan bir farz düşününüze. Avrupa Birliği de söz konusu olduğunda diyoruz ki Türkiye İslam Birliği'nin lideri olarak Avrupa Birliği'ne girelim. Yani yine girmeyelim değil tabii ki Avrupa Birliği de önemli ama böyle
Bu İslam Birliği'nin muamele de pek normal lideri olmaya en yakın ülke dediğiniz gibi zaten Türkiye.
Evet.
Yani tarihsel, kültürel o tecrübeleri, engin deneyimi zaten bu. Yani az bir şey değil 800 yıl boyunca yani binli yıllardan itibaren işte 1920'lere kadar İslam dünyasının yani İslam adına ne varsa hepsinin liderliğini Türkiye yapmış.
Evet.
Bir büyük bir kültürü, medeniyetin taşıyıcı unsurlarından bir tanesi. Yani ona yön vermiş, akıl vermiş, yönetmiş, genişletmiş, büyütmüş. Batıyla hesaplaşmasında mesela ilk başta o savunmuş. Yani Haçlı seferlerinde olsun, ondan sonraki seferlerde olsun, İstanbul'un fethinde olsun, Balkanlara geçişte olsun, Avrupa ile ilk karşılaşmada olsun. Yani o anlamda Türkiye'nin bu toprakların, Anadolu'nun inanılmaz bir şeyi var, özelliği var. Yani bu inkar da edilemez. Yani zaten İslam dünyasının doğal lideri. Yani
evet.
Batı zaten hep öyle bakıyor. Amerika zaten Türkiye hep öyle görüyor. Yani model ülke diye tanımlanırken, ılımlı İslam diye tanımlanırken, yani tanımlara takılmamak lazım. Bütün bunlar Türkiye'ye verilen önemi gösteriyor. Yani stratejik önemi gösteriyor. Türkiye ne yaparsa yapsın. Yani biz yani AK Parti olmasa da Türkiye o önemini koruyor. AK Parti olsa da olmasa da başka bir şey de olsa. Yani Osmanlı'dan sonraki Türkiye hep Batı'nın gözünde bu değerde olmuştu. Hep o mantıkla bakmışlardır ama biz daha yeni yeni bunun farkına varıyoruz.
Evet.
Yani belki işte Davutoğlu söylüyor veya işte sizin Adnan Hoca'nın mesela o İslam Birliği projesi. Bunlar yani önemli büyük projeler. Yani Batı tarafından da yani bir realist projeler. Öyle şey projeler
ütopik
değil.
Ütopik
değil. Yani bunlar ayağı yere basan. Çünkü yani işte Somali'ye gidiyorsunuz. Türkiye'nin şu anda orada yapılan yatırımları görenler. Bir mesela İngilizlerin yaptıkları yatırımlara bakıyorlar son 20 yılda. ABD'nin yaptıklarına bakıyorlar. Bir de Türkiye'ninkine bakıyorlar. Yani Türkiye ile gönül ve tarih köprüler çok daha derin. Türkiye mesela orada balık okulları açıyor, işte sulama projeleri açıyor, okullar açıyor. O insanlara yani tuttuğu balığı vermiyor. Balık tutmasını öğretiyor. Evet. Ama öbürleri 20 yıldır terörden, şiddetten, kıtlıktan başka bir şey vermemişler. Çünkü insana o kültüre bakış açıları farklı. Yani oraya belki bir yatırım unsuru
kendinden
olarak bakıyor.
Kendinden görmüyor zaten.
Tabii tabii, kendinden görmüyor. Stratejik bir unsur olarak bakıyor. Bir istatistik nesne olarak görüyor. Ben burada şunu versem şunu alırım hesabı yapıyor. Ama yani İslam Birliği derken İslam adına gittiğiniz zaten o kalbi fethetmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ona eşit bakıyorsunuz, adil bakıyorsunuz. Sizde ne varsa ona da götürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Orada var olmaya çalışıyorsunuz. Yani bu bir medeniyet tasavvurudur. Yani Türkiye'nin bu tasavvurla hareket etmesi, bu siyasetle hareket etmesi çok önemli. Etkili de oluyor. Yani dünyanın neresinde bir Müslüman varsa o mesela Türkiye hayranlıkla bakıyor. Türkiye'nin projelerine, yani sivil toplum kurumları olsun, devletin mesela bürokratik yapılarındaki atılımlar olsun, takdirle karşılanıyor. En son mesela bizim gazeteden bir arkadaş Kamerun'a gitmişti. Nelson Mandela'nın hücre arkadaşıyla konuşmuş. Yani biz de Türkiye'nin bu çıkışlarını inanılmaz görüyoruz. Yani Türkiye daha yeni dünya açısından kendi değerini yeni fark ediyor. Belki farklı gruplar bunu biliyordu ama devletin buna sahip çıkması çok daha farklı bir şey. Yani sivil toplum kurumları, dini cemaatler zaten hep ümmetçiydi. Yani değişik ülkelere giderlerdi, gelirlerdi. Yani biz de kendi çevremizden de biliyoruz. Yani kapalı değillerdi. Herkes diğer coğrafyalarda, kültürlerde ne var aşağı yukarı az çok bilirdi. Ama ilk kez mesela bunun devlet politikasıyla
bunu desteklenmesi... Bunu görmek de herhalde kendine güvenini mi getirdi
tabii
acaba?
Tabii tabii, güveni getirdi, arttırdı. Evet. Zaten Batılılar da onu söylüyor, o güven dediğiniz önemli. Yani bir Alman düşünce kuruluşu vardı. Tabii düşünce kuruluşunun think tank olması da ilginç. Düşünce ve tank kelimelerini yan yana getirerek. Yani silahlı bir şeyle gidiyor evet, Batı'nın evet. düşüncesinde. Evet. Ama İslam'da öyle değil. Tebliğ, kalbi kazanma.
Tabii,
evet. O diyor, yani Türkiye'nin diyor, Türklerin diyor şu anda özgüveni inanılmaz yükseldi. Yani şimdi bu aşamadan sonra Türkiye eski kalıplarına hapsetmek, işte eskisi gibi Avrupa'nın dönmek, her dediğini yap konumuna getirmek, işte Amerika'nın böyle stratejik hedeflerinde bir kurşun asker gibi kullanmak artık imkansız. Yani siyasiler bunu kabul etse de toplum artık bunu kabul etmiyor.
Aslında Bercan Bey, yani bölgesel olarak bakıldığında da gerek bölge devletlerinin gerekse İslam ülkelerinin umut bağladığı bir ülke olduğunu görüyoruz Türkiye'nin.
Tabii,
o açıdan da yani evet. Ve nitekim yine işte son İzidilerin olaylarında olsun, Kobani'den kaçan Kürt kardeşlerimizde olsun yine kucak açan hep Türkiye oldu. Ve onlar
Türkiye.
Da değil mi? Onlar da bunun güveniyle geliyorlar buraya.
Doğru.
Ve biz de gerçekten canı gönülden kapılarımızı açıyoruz. Bunu
yani
destekliyoruz.
Türkiye her
halk
anlamda.
Olarak da.
Yani mesela Kuzey Irak'a gidenler görür. Orada mesela Çin malı, Türk malı karşılaştırmaları vardı. Yani Çin malı daha böyle ikinci sınıf mal muamele. Ama Türk malı denildiğinde gerçekten kaliteli mal anlaşılır. Yani Avrupa'yı mal anlamında böyle. Nasıl biz mesela Alman arabası derken nasıl bir güven oluşuyorsa, bir imaj oluşuyorsa.
Evet.
Yani Türk malı da o anlamda. Türk dizisi mesela. Hı-hı. İşte Türk siyaseti, Türk lideri Erdoğan mesela bir söz veriyor, arkasında duruyor. Hı-hı. Yani ne yapıyorsa. İşte Davutoğlu da mesela sizin gibi bir örnek vermişti. Şimdi PYD diyor, işte Esed'le uzlaşıyor, onunla çalışıyor. Ama diyor PYD'le sıkışınca diyor IŞİD karşısında veya diğer örgütler karşısında Şam'a sığınmıyorlar diyor, Türkiye'ye sığınıyor.
Evet, aynen öyle.
Yani bir umut kapısı. Yani Türkiye'nin çünkü gerçekten de umut kapısı daha demokratik. Mesela bu PKK soğuk savaş, 90'lı yıllardaki o düşük yoğunluklu savaş döneminde bile mesela Suriye'den Kürtler gelirdi, Irak'tan Kürtler gelirdi. Derlerdi ki aman Türkiye'nin kıymetini bil. Bak Demirel Çiller döneminden bahsediyor. Yani bazılarına göre işte yani böyle insanların asit kuyularına atıldığı köylerin boşaltıldığı döneminde bile diyorlardı ki bu Türkiye'nin şu an Türkiye şu yapısıyla bile Suriye'deki Esed rejiminden 1000 kat daha iyi.
Evet.
Saddam'dan 1000 kat daha
çok
iyi.
Çok önemli bunlar.
Ha,
değil tabii, mi Bercan Bey?
En azından bir hukuk var. Yani şu veya bu şekilde.
Evet.
Öbür yani diktatör rejimlerle karşılaştıramazsınız.
Evet, tabii.
Yani Türkiye'nin cazibe merkezi olması zaten doğal bir şey.
Evet.
Yani bizim buna şaşırmamamız lazım. Yani Yezidiler için olsun, yani evet. oradaki Suriye rejiminden kaçan Müslüman kesimler olsun,
tabii.
İslamcılar olsun. Yani Ermeniler bile çok sıkışınca gene Türkiye'ye
tabii
kaçıyorlar.
Ki,
yani
ki.
Zamanında güya işte Osmanlı'dan dolayı tehcir edilmiş,
evet,
sürülmüş Ermeniler bile sıkışınca gene işte Ermeniler de Türkiye'ye sığındılar
tabii,
mesela en son. Esad'ın saldırılarından
zaten
dolayı.
İslam Birliği çatısı altında biz onlara da çok olumlu bakıyoruz. Yine
tabii İslam coğrafyasında yani gayrimüslimlere de yer var. Yani
tabii.
kim olursa olsun.
Milleti sadıka demişiz biliyorsunuz.
Evet.
Evet. O yüzden. Peki efendim, bu çizdiğiniz tablodan bakınca Gezi olaylarını da yine bu anlattığınız yükselişe bir darbe olarak tabii ki, değil mi?
Tabii.
Değerlendirmemiz gerekiyor zaten
bir,
doğal
bir,
olarak.
Bir darbe. Yani orada Erdoğan da Davutoğlu da sık sık dile geliyor. Yani Türkiye'nin özgüveninin yükselmesi, ekonomi performansının artması, batılı kurumlara borcunun ortadan kalkması. Yani IMF ile mesela işte standby anlaşmaları sona eriyor Mayıs'ta. İşte bir bakıyorsunuz bu gezi olayları Mayıs'ta başlıyor. İşte Suriye'deki tabii bu daha
peki masumane mi başlıyor en başta?
Tabii masumane başlıyor ama bunun yani şeyle yapılacağı, sokak hareketlerine dönüştürüleceğini çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Yani şimdi Amerika'nın şöyle bir yapısı var. Amerika gücünün zirvesinde olduğunda askeri yöntemlerle bir şeyler değiştirir. Mesela Vietnam Savaşı'nda bunu yapmaya çalıştı. İşte bunu yapamayınca, hüsrana uğrayınca mesela Vietnam Savaşı'ndan sonra Latin Amerika'da darbeler dönemi başlamıştır. Hı hı. Bu sefer işte CIA devreye girmiştir,
Domuzlar Körfezi olmuştur,
devreye girmiştir. O yani o tür şeyler. Şimdi de Amerika'nın gene Vietnam sonrası sendromuna benzer bir politik yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Yani Irak'ta hüsrana uğramıştı. Afganistan'dan istediğini alamamış.
Evet.
Bir Amerika var karşımızda. Tabii bu imparatorluk iddiasından vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Yani gene dünyayı yönetmek isteyecektir. Ama şimdi emperyal Amerika yerine post emperyal bir Amerika var karşımızda ve post emperyal Amerika yani hard power'ını, bu askeri gücünü kullanmaktan daha çok kültürel mekanizmalarını devreye geçiren, bu kültürel mekanizmalar da öyle az buz mekanizmalar değil, çok etkili mekanizmalardı. Yani bugün işte kültürel anlamda Amerika ile yarışabilecek bir ülke yok, çünkü Hollywood'da insanları, kitleleri, zihinleri, algıları etkileyebiliyor. Daha önceki yönetimler döneminden kendine bağladığı bir sürü kesim var. Hayat tarzları, çıkarları falan özdeş. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Yani bir ülke içerisindeki bir kesimi çok rahatlıkla harekete geçirebiliyor. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye ilk kez Amerika'nın politikalarından ayrışmaya başlıyor. Aslında çok fazla böyle itiraz ettiği de yok. İlk kez ya diyor ki Müslümana bir hayat alanı açıyorum. Bunu tanı.
Evet.
İşte diğer Müslüman ülkelerle mesela ilişkilerimi devam ettiriyorum. Yani çıkarlarıma göre bir ekonomi izleyeceğim, bir politika izleyeceğim. İran'la alışveriş yapma diyorsun ama işte yapmazsam ben doğal gazı çok daha pahalı alacağım. Niye alayım?
Tabii.
Senin yani şeyin üzerinden siyasi anlaşmazlığın nedeniyle ben niye milletimin alın terini işte bu kadar boşa harcayayım? Rusya ile anlaşma diyorsun, ben Rusya ile anlaşırım diyor. Çıkarlarımız ortak, komşum benim diyor mesela. İşte Kafkaslarla, ben yani Azerbaycan'la niye mesela petrol anlaşmaları yapmayayım? Ermenistan'la da, Yunanistan'la da, işte İsrail'le de. Yani kim varsa ben çevremle, Müslümanlarla, herkese ben uyum içerisinde hareket ederim diyor. Tabii bu ekonomik kalkınma, bu özgüven Amerika'nın, Batı'nın Türkiye'ye dayattığı politikalara itiraz etmesini getirdi. Yani Türkiye'nin özgüveni arttı, her dediklerini yapmamaya başladı. Gezi süreciyle mesela o dediğim işte Orta Doğu'daki denklemin bozulması, İhvan'la, Kürtlerle müttefik olması Türkiye'nin Batı şeyini zaten bozdu. Yani İsrail'in ve Suudi Arabistan üzerinden kurulan denklemi tuzla buz etti. Şimdi bunu siyaseten yola getiremiyorlar Erdoğan'ı. Yani kabul ettiremiyorlar. Evet. Gezi sokak eylemleri üzerinde Mısır'daki darbe gibi bir darbeyle mesela frenleme ve en azından Erdoğan'sız bir AK Parti ile Türkiye'ye yön verme projesine, senaryosuna oynadılar. Tabii milletin yani bu kadar büyük bir kitlesellikle Erdoğan'ı destekleyeceğini hesaba katamadılar.
Bunu planlarken aslında şunu da düşünmüyorlar Bercan Bey. Dediniz ya az önce mesela kıyas yaptınız. Orta Doğu ülkeleriyle kıyasladığımızda ya da işte bölge ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin demokrasisi, hukukun üstünlüğü açısından olsun, insan hakları açısından
her şey çok önde.
Bunu yaptıklarında daha beter bir duruma düşüreceklerdi.
Evet,
Türkiye, öyle
yani
değil mi?
Şimdi, tabii.
Yani darbelerle devrilen bir hükümet söz konusu olduğunda zaten biz o zaman
zaten
itibarımız biter tabii ki.
İşte darbeler yapılsa bile Türkiye'de o mesela Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, tarihimizden gelen o çoğul kültür, özgürlükçü, demokratik kültür yara almıyor fazla.
Evet.
Bir bakıyorsunuz mesela yani darbe oluyor, ondan sonra işte siyasi partiler göstermelik de olsa bak siyasi partiler devam ediyor.
Ediyor, evet.
İşte Türkiye mesela bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dayatılan bir kimlik vardı böyle. Bir grubu al merkeze koy diyelim, öbürlerini inkar ettir. Bak ona rağmen işte ne mutlu Türk'üm diyene de bile bir esneklik vardır. Bak yani mesela Almanya'da şöyle bir şey oldu. Adam Yahudi, ben Almanım diyor, kabul etmiyor. Hayır diyor, sen Yahudisin ve öleceksin. Bak yani Türkiye öyle bir şey dayattılar ki en sıkı dönemlerde bile yani faşizmin tam en üst seviyeye çıktı. Yani bütün dünya faşizm ve komünizm ikilemiyle mesela hiza verilmeye çalışıldı Batı düşüncesinde. Türkiye en yani devlet bekasının geçerli olduğu bir dönemde bile öyle bir esnek yol buldu ki bir tanımlama getirdi. Bunun içine giren herkesi kabul etti. Çok yani doğru, dokunmadı çok mesela. Evet. Kürttür ama kabul etti. Ermenidir evet. ama kabul etti. Yani bugün mesela
kafatası milliyetçiliğini dayatmadı değil mi?
Dayatmadı. Yani daha böyle sosyolojik, toplumsal, kültürel bir mantıkla baktı. Bir siyasi tanımlama getirdi. Yani siyaseten olur. Bir dönem mesela birine Erdoğan da mesela siyaseten BDP'yi yerin dibine batırıyor. Hı hı. Ama Kürtlere bu düşman olduğu anlamına aslında gelmez. Düşman değil. Ha, Kürtleri kucaklıyor. Kürtler için gereken her türlü şeyi yapıyor. Demokratik haklarını veriyor, kültürel haklarını veriyor. İşte barış sürecinde mesela canını ortaya koyuyor. Yani siyasetle kültürel düşmanlığı karıştırmamak lazım. Siyasi rakibidir, eleştirir. Yani onun avantajına çalışacak değil. Yani bu anlamda Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'nin o model olması hukuk anlamında her anlamda zaten bir cazibe merkezi. Bu da zaten Osmanlı'dan gelen bir şey. Yani Batı dünyasında şöyle bir tanımlama yapılır. Bir imparatorluğun çöküşü öyle bir parantez işte 1923 işte 1299-23 diye bitmez.
Doğru.
Yani bir imparatorluğun çöküşü çözülmesi yani hayatında çok daha uzun vadelidir. Mesela birkaç İspanya imparatorluğun çöküşü mesela 1800'lere 1600'lerde mesela çöktü. 1800'lere kadar devam etti. İşte o Britanya, Büyük Britanya'nın mesela işte çökmesinin sancılarını mesela yaşıyor. İşte İngiltere'nin ve Fransa'nın dünyaya verdiği dizayn. 18. yüzyılda mesela Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklarına göz koydular. Mesela Şark sorunu üretildi. Önce onları aldılar. Mesela 20. yüzyılda Osmanlı'nın Orta Doğu'daki topraklarını paylaştılar. Evet. Ama bunun sancılarını hala görüyoruz. Yani öyle bir işte kağıt üzerine cetvelle çizilen, sosyolojik realiteyi göz ardı eden, sadece stratejik olarak olaya bakan bir Batı dünyası var. Bu Batı dünyasının yani bu projelerinde başarıya ulaşamayacağını, ulaşamadığını da zaten bu son sorunlardan görüyoruz. Çünkü yani stratejik olarak bakarsanız Batı hep öyle bakıyor. Yani o sosyolojik derinliği gözden kaçırıyor. Taliban diyor 7000 kişi diyor. Ben buraya işte 50 ülkeyle diyor koalisyon yaparsam, şu kadar uçakla da bomba yağdırırsam 10 günde diyor alırım diyor. Şimdi sen Taliban'a 7000 kişilik militan gözüyle bakarsan doğrudur. Ama Taliban'ın arkasında bir Peştun milleti var. O Peştun milletini, halkının taleplerini sen göz ardı edersen, o halkın taleplerini Taliban üzerinden terörize edersen başarıya ulaşamazsın. Evet. Ve IŞİD'e bakılıyor. IŞİD bir terör örgütü deniliyor.
Evet, gelelim IŞİD'e.
İşte, mensubu 15-20 bin kişi deniliyor mesela. Tamam o 15 bin ama o IŞİD'e destek veren, senin IŞİD'e destek vermeye mecbur bıraktığın bir Sünni çoğunluk var.
Evet.
İşte Irak'taki Düleymi aşireti var, Sünni aşiretler var, Şammar aşireti var. Yani Şammarlar mesela Suriye'de, Suudi Arabistan'ın Osmanlı dönemindeki yönetici aşiretleri. Suudlar gelmeden önce. İşte Dülemilere bakıyorsun, 5 ülkede çok etkili aşiretler, konfederasyonlar. Şimdi bunları bilmeden sadece işte 4-5 kişiye böyle işte silahlı, sakallı eleman üzerinde ben hem İslamofobiyi beslerim Batı dünyasında, evet. hem Batı'yı bir araya getiririm, İslam'a yönelik böyle terörle savaş konseptini derinleştiririm. Türkiye'yi de bu şantajla barış sürecini tehdit ederek yanıma çekerim. Bunlar mesela bu stratejidir ama sökmez bu mesela. Türkiye artık bunu kabul etmeyen bir şeyde, yapıda ve güvende. Sünni talepleri sen diyor bizim taleplerimizi hep terörle yaftalayarak nereye varacaksın? O taleplerin karşılanması da Türkiye'nin dediği de o. Yani o anlamda Türkiye cazibe doğru duruyor, doğru söylüyor. Demokratik ilkelerden taviz vermiyor. Taviz vermedikçe de mesela Batı'nın o demokratik fayası ortaya çıkıyor. Mesela darbeye darbe diyemiyorlar.
Evet.
İşte Obama, Erdoğan çıkıyor BM'de mesela BM işte dünya BM'den 5'ten büyüktür diyor. Bu neyi diyor? İşte bir İslam Birliği. Onun temsilcisinin de BM'de temsil edilmesi gerektiğini evet. söylüyor. Yani bir İslam dünyası var ve temsilcisi yok.
Evet, tabii. Çok acı bir durum
Latin
bu aslında.
Latin Amerika var ve temsilcisi yok. Bunları dile getiriyor. Yani Türkiye o anlamda hem demokratik anlamda hem etik anlamda hem siyasi anlamda daha ilkeli, daha böyle bir şöyle diyebiliriz ona bir tanımlamak gerekirse yani kültürel ve ahlaki süper güç konumunda şu anda Türkiye. Şimdi mesela İran'da ilk ortaya çıktığında öyle bir tezle ortaya çıkmıştı. İşte bir Rusya var, bir Amerika var, iki süper güç var. Biz de üçüncüsü olacağız falan demişlerdi. Yani İslam'ın, dinin, böyle ilkelerin bayraktarlığını yapma anlamında. Ama İran'ın tabii o kapasitesi yok. O Şii mezhebinin sıkışmışlığını aşamadığı için.
Evet.
Ama Türkiye mesela o değil. İslam, bütün İslam dünyasının hatta insanlığa liderlik edebilecek konumda. Yani o potansiyele sahip bir ülke Türkiye.
Tabii.
Ve şu anki liderler de o potansiyele sahip, o mantıkla hareket eden liderler. Yani o mantıkla hareket ettikleri için de Batı'yı korkutuyorlar.
Süremiz azalıyor. O zaman bir soru daha. Son Kobani provokasyonunu da yine bu çerçevede değerlendirmek mümkün değil mi?
Tabii tabii. Yani Kobani üzerinden de gene Türkiye'yi Orta Doğu'daki projelerine
Kobani
koşma.
Kobani üzerinden yapılan provokasyon
tabii.
Diyelim. Evet.
Yani Kürtlerin de kurduğu ittifağı baltalama. İşte Türkiye şimdi bir IŞİD stratejisini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yani IŞİD üzerinden aslında Türkiye'yi Müslümanlar arası savaşın içine çekmeye çalışıyor
evet,
Amerika.
Evet.
Türkiye de bunu kabul etmiş. Sizin
tabii.
Ha sizin gerçekten de. Projeniz samimi ise evet. Diyor. Irak'ta yani Suriye'de bir rejim değişikliği gerekiyor ya da yeni bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması lazım. Bu da Şam rejiminin muhalefetle uzlaşması, işte Esad'ın çekilmesi, yeni bir hükümetin bütün Suriye'yi kaplayacak bir hükümetin, kapsayacak bir hükümetin kurulması gerekir diyor. Eğer buna varsanız varım diyor. Ama yoksanız ben yokum diyor. Batı da sen yoksan o zaman ben de senin barış sürecini baltalarım. Kobani üzerinden Kürtlerle seni karşı karşıya getiririm.
PKK'ya çok ciddi destek verdiler
tabii,
bu süreçte.
Ha. Şimdi düşünsene Amerika'daki, Amerika bir süper devlet, süper güç diye konumluyor kendisini. Ve mesela bugün bir açıklamaları vardı Maria Harf'ın, Beyaz Saray Sözcüsü'nün. Biz PYD ile istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. Bu ne demektir?
Tabii.
Yani bir devlet kendisinin terör örgütü gördüğü, terör örgütü olmasa bile mesela Türkiye'nin en yakın müttefiğinin bir terör örgütünün yapılanması, PKK'nın bir Suriye'deki kolu olarak gördüğü bir örgütle istihbarat paylaşımına geçtiğini görüyor. Bu yani bu uluslararası hukukun katli demektir.
Evet, evet.
Yani her anlamda bir çıkmaz. Hı hı. Şimdi bunun izahının yapılması lazım. O zaman yani bir başka ülkeyi sen mesela Türkiye'yi suçluyorlar. İşte IŞİD'e yardım ediyor falan. Ortada bir somut yok.
Tabii.
Türkiye bir yıl önce IŞİD'i terör örgütü ilan etmiş. Yani IŞİD'in bu noktaya geleceğini, Sünnilerin taleplerini kabul edilmese çok daha kaotik sonuçlara yol açabileceğini Irak'taki, Suriye'deki ortamın defalarca uyarmış, söylemiş. Buna rağmen kabul etmiyorlar, etmemişler. 200 bin insanın ölmesine yol açmışlar. Şimdi kalkmış mesela gene Türkiye'yi suçluyorlar, bizi bu durumdan kurtar diyorlar. Ve
kaldı
bizim
ki,
istediğimiz şekilde kurtar diyorlar.
Kaldı ki IŞİD PKK'ya saldırmaya başladıktan sonra işte bunu değil
evet,
mi?
Bunu
ondan
diyorlar.
Önce
yani,
evet,
hayır, değil mi? Hem mesela hem Türkiye'nin bölgedeki iki müttefini, Sünniler ve Kürtler birbirine kırdırıyorlar.
Evet.
Hem de Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Yani böyle bir kirli oyun var. Hı-hı. Tabii Türkiye bu oyunlara gelmiyor. Yani Avrupa'da Türkiye bu oyuna koşamayacağını, Türkiye boyun eğdiremeyeceğini bildiği için planlarından, projelerinden yavaş yavaş bence geri adım atıyorlar, atacaklar. Başka evet. Çareleri de yok.
Evet, programımızın sonuna geldik gibi artık. Bir cümleniz var sizin, güzel bir cümleniz. Onu da burada zikretmek istiyorum. Demişsiniz ki, eğer bir kişi kendisi ve milleti için değil de başkası için çalışıyorsa o bir köledir ve insanlık için de kara bir lekedir diyorsunuz
evet,
galiba
doğru.
Bir yazınızda. Çok güzel bu, çok önemli. Hem de size,
ya onu şeyde evet. Söylemiştim bu 17 Aralık darbesi sürecinde. Yani gerçekten de öyle. Yani
birçok şeyde uyarlanabilir bu zaten
tabii.
Çok
yani,
öneme.
Milleti için çalışmak lazım. Yani başka odaklarla, kültürlerle, organizasyonlarla, şeylerle işbirine girmemek. Yani bir mesela devletinizle bir uyuşmanız varsa bile kendi o hukuk sınırları içerisinde onunla hesaplaşmak. Yani başka bir güce,
tabii.
Dışarıdaki bir güce dayanarak hareket edenler hep hüsranla hüsrana uğramıştır. Yani bunu mesela Ermenilerde gördük, Süryanilerde gördük. İşte Yezidiler vardı mesela Doğu Anadolu'da çok yaşarlardı. Ruslarla işbirliğine girdiler Osmanlı'ya karşı. Vatanlarından, yurtlarından oldular. Ermeniler mesela İngilizlere, Avrupalılara kandılar mesela. Vatanlarından, yurtlarından oldu. Yani vatan onların da toprağı. Yani vatan derken sınırlar, bir devletin sınırları içinde yaşayan herkes o devletin yurttaşıdır. Yurt oradan geliyor mesela.
Evet.
Eşittir, özgürdür. Hı. Türkiye'de yani kendi Osmanlı'da kendisine de herkese hukuk neyi gerektiriyorsa o şartlarda yaklaştı. Yani o anlamda başkalarının böyle projelerine koşmak, onların projeleriyle hareket etmek hüsrana yol açar. Yani bunu mesela işte o paralel yapılanmanın şeylerinde de gördük. Şimdi de mesela Kürt siyaseti üzerinden aynı şeyler deneniyor, yapılıyor. Bakıyorum ben mesela Kürt siyasilerin bazıları Amerika'nın taleplerini, projelerini Türkiye'ye ileten birer mıknatıs işlevi görüyorlar. Yani böyle yapmamaları lazım. Yani başkasının taleplerini kendi hükümetine, devletine yönelteceğine sen kendinin olan sahici taleplerle gel. İsterse bu aykırı şeyler olsun. De ki bana şu şu şu hakları ver. Ben şunu istiyorum. Şunu yap. Ama bir başka devleti seslendirmemek lazım.
Çok
yani o çünkü
şey,
köleciliğe
evet.
Giriyor. Başkasının taleplerini dillendirmeye giriyor. Ondan da o talepler yerine getirildikten sonra onlar bir kenara atıyor. Yani bugün mesela Türkiye işte Batı dünyası işte Kürtlere yardım ediyor, silah verelim, işte PYD ile görüşüyor, PKK işte terör örgütü değildir, bir organizasyondur diyor. Bunu niye diyorlar? Türkiye boyun eğdiremedikleri için diyor. Ama Türkiye ile anlaşırlarsa, Türkiye bir mesela onlara bir gel işareti yapsın, bütün Kürtleri anında satarlar. Bunu da unutmamalar lazım. Yani son 80 yılda da sattılar.
Çok önemli bu söyledikleriniz. Son olarak artık programımızı kapatıyorum ama bu sokak olayları, Güneydoğu'da yaşanan artık birçok insanın da provokasyonlar, birçok kişinin de tabii ölümüyle de sonuçlandı. Bu tip durumlara karşı halkımıza dikkatli olmak yönünde bir takım uzlaşmacı mesajlarınızı da alalım, sonra da kapatalım.
Tabii yani Kürt siyaseti, halk zaten şeyin arkasında, devletin yanında, Erdoğan'ın yanında. Devletin de şöyle bir mantıkla hareket etmesi lazım. Yani doğudaki halkı diyelim şiddete çağıran siyasilerin veya PKK'nın mesela tasallutundan kurtarması lazım. Yani öyle bir ortam yaratmalı ki yani halka mesela sen mesela bir PKK tekeli oluşturmuşsun veya bir örgüt tekeli oluşturmuşsun. Şimdi oradaki insanlardan, halktan sivil iradesini kullanarak buna karşı çıkmasını bekleyemezsin. İmkansız bir şey. Yani öyle bir ortam oluşturulmalı ki devlet herkesi kucaklayabilsin. Herkesin kendi iradesiyle kendi taleplerini dile getirebileceği alternatif yapılar olsun PKK dışında. Yani sırf mesela BDP siyaset yapmasın. Diğer Kürtler de, Kürtler sadece PKK'dan, BDP'den ibaret değil.
Elbette.
Diğer kesimler de
rahatça. Kürtleri temsil etmiyor herhalde değil mi tamamını?
Tabii tabii. Elbetteki. Yani işte AK Parti'ye BDP. Oy veren büyük bir çoğunluk var. Onlar da mesela siyaset yani korkmadan, can güvenliği riski taşımadan rahatça hareket edebilsinler. Ve son dönemde AK Parti bunu sağladı, bunu sağlamaya çalışıyor. Yani PKK dışındaki veya BDP çizgisi dışındaki Kürtlerin de rahatça hareket edebilmesi, örgütlenebilmesi, yayılabilmesi, yani siyasi anlamda bir siyasi rekabetin, serbest rekabetin oluşması lazım. Mesela işte Kürt coğrafyası denilen kentlerde, bölgelerde göremiyoruz. Yani AK Parti bürolarına bile saldırılıyor mesela. Kürt siyasetinin de şunu unutmaması lazım. Halk zaten bunu biliyor. Türkiye'de ilk kez Kürtleri ciddiye alan, ateşkes sürecine sadık kalan, anayasal çerçeveden sapmayan bir siyasi yapı var, hükümet var, Erdoğan var ve bunun da bütün risklerini üstleniyor. Yani Kürtlerin, yani ben canımı ortaya koydum diyor, bütün siyasi kariyerini ortaya koymuş. Bu nedenle yani işte 80'lerde, 90'larda mesela Kürtleri yakan, Türkiye'ye el uzatan, destekleyen bir Batı varken şu anda Kürtlere el uzatan bir Erdoğan'a işte diktatör diyen, onu devirmeye çalışan bir Batı var. Kürtlerin bu farklılığı bilmesi lazım. Yani kim dost, kim düşman? Düşman burada zaten ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani Kürtlere el uzatan Erdoğan'a Batı düşman diye muamele yapıyor. İşte Kürtleri ezen daha önceki yönetimlere Batı dost diye muamele yapıyordu.
Oyunu görmek mümkün.
Tabii oyunu görmek mümkün. Kürt siyasetinde bu noktada Erdoğan'a inanılmaz bir şekilde destek vermesi lazım. Yani siyasi kaygılarla hareket etmemesi lazım. Çünkü barış süreci Türkiye'nin, bölgenin en büyük projelerinden bir tanesi. Yani hem bölgenin hem de küresel denklemleri sarsacak bir proje. Bu anlamda Erdoğan da söylüyor, Davutoğlu da söylüyor. Kim bu projeye ihanet ederse altında kalır ve 40-50 yıl sonra da şu anda gündemdeki hiçbir şeyi konuşmayacağız. Barış sürecine kim destek verdi, kim ihanet etti, kim vermedi bunu konuşacağız. Çünkü tarih halkları yargılamaz. Tarih liderleri yargılar, aydınları yargılar, dini kanaat önderlerini yargılar. Mesela bir Cumhuriyet döneminde Damat Ferit Paşa deriz, Mehmet Akif deriz, İskilif Atıf Hoca deriz, işte Diyap Ağ deriz, Şeyh Said deriz. Yani o dönemdeki dini kanaat önderleri, şahsiyetler kimseye nasıl tavır almışlarsa millet ona bakıyor, ona göre yargılıyor, onları yargılıyor. Yoksa halklar şu tarafa gitmiş, şunu de yani Bursa halkı işte yani Yunanlılar gelsin mi gitsin mi tartışması, kimse halkı suçlamaz. Liderleri suçlar ve şu anki liderlerinde, siyasi liderlerinde, dini liderlerinde bu bilinçle hareket etmeleri lazım. 50 yıl sonra utanmamaları için şu anda doğru neyse o şekilde davranmaları şart, gerekiyor.
İnşallah. Peki çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. İnşallah bir başka programda tekrar İnşallah. Birlikte oluruz. Efendim Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyoruz.